Dazu werden sie in Erscheinung tretenden Teile, wie auch das wesentliche Ganze, in eine Kreislaufbewegung gebracht. Das Einfache wird erklärt, indem man auf das Zusammengesetzte, das Komplexe expliziert, indem man auf das Einfache zurückgreift. Ein im Begründungszusammenhang stehendes Einzelnes ist gleichfalls ein Allgemeines. Beide Kategorien sind also nicht statisch getrennt, sondern Pole eines Wechselwirkungsverhältnisses. Gleichfalls ist das jeweils auftretende gesellschaftliche Allgemeine ein mit Widersprüchen behaftetes geschichtliches Besonderes. Dabei wird das in Kategorien geronnene als vorläufiges Resultat einer Lösung innerer Widersprüche begriffen, die aber nur temporär ist. Die Dynamik dieser Widersprüche weist bald über die einfachen Kategorien hinaus und in einer aufsteigenden Metamorphosenbewegung werden sich diese sowohl mit Inhalt anreichern als auch allgemeinern. Auf jeder Stufe dieses Prozesses legen Hegel und Marx dar, dass die jeweiligen Kategorien sowohl adäquat wie auch inadäquat sind. Die darin vorwärts weisenden Momente wie die Mängel und Beschränktheiten werden aufgezeigt. Mit jeder Befriedigung des Widerspruchsverhältnisses werden auch die Gründe für ihr erneutes Aufbrechen gegeben und damit neue Formen des Widerspruchsverhältnisses neu gesetzt. Die abstrakten Kategorien bedingen die konkreten und die konkreten führen die abstrakten weiter. Diese verbinden sich zu einem einheitlichen Ganzen, das anhand der in ihm selbst waltenden Widersprüche weiterentwickelt und konkretisiert werden kann und in dem dennoch die vergangenen, vorangegangenen Resultate auf jeder komplexen Stufe vorhanden sind. Nur durch die systematisch-logische Darstellung der einzelnen, scheinbar fixen Kategorien im Zusammenhang ihrer Vermitteltheit verschwindet der Schleier des unmittelbar und ewig Gegebenen. Hegel wie Marx geben am Anfang ihrer Darstellung keine Definition, die analog zur Mathematik eine starre Wesenheit beschreibt, sondern analysieren eine Ausgangsform, deren weiterer Verlauf die widersprüchlichen Momente das Wesen in der Entwicklung zeigt. Beide bringen in ihren Ausführungen nicht nur einzelne Bilder dar, nach deren Struktur sich der Rest zu bequemen habe, sondern präsentieren sozusagen den ganzen Film. Ihre Bilder gehen selber in andere Bilder über, der Gegenstand wird im Fluss seiner Bewegung präsentiert. Nehmen wir den Aufbau der Phänomenologie des Geistes. In der Rekonstruktion der notwendigen Konstruktionsetappen des Geistes wird jede Gestalt des Bewusstseins auf ihren Konstruktionscharakter hinterfragt und der jeweilige Wissensanspruch gezwungen, über sich selbst dialektisch Auskunft zu geben. Dieser Weg des werdenden Wissens ist als ein ununterbrochenes, adäquater werdendes Erkennen des Gegenstands und als sich selbst fassendes Geistes zu bewerten, das mit der Bewusstwerdung der Schranke im jeweiligen Erkenntnismodus als auch mit ihrer Aufhebung einhergeht. Für Hegel gibt es keinen unüberbrückbaren Gegensatz zwischen endlichem Erkennen und der Erkenntnis des Absoluten. Im Gegenteil, alle Stufen des Erkennens sind miteinander vermittelt. Diese strukturelle Beschaffenheit der objektiven Realität wird durch die philosophische Reflexion freigelegt. Diese Grundlagen werden durch, bei Hegel, geistige Tätigkeit produziert, verstanden. Die erscheinende Wirklichkeit wird also nicht mehr als unhintergehbar angesehen, sondern auf ihre Ursachen hin untersucht. Bei dieser Untersuchung verändert sich nicht nur das Bild der scheinbaren Wirklichkeit, sondern auch das Erkennen selbst, denn es begreift, dass die Objektivität bereits durch den Geist vermittelt ist. In der Phänomenologie stellt Hegel die notwendigen Durchgangsstationen des endlichen zum absoluten Bewusstseins dar. Er legt dar, wie der Geist sich spiralförmig zu sich selbst bewegt und sich dabei selbst verändert. Dementsprechend gehört dem Geist eben nicht nur das Resultat an, sondern auch der Weg dorthin. Hegel: Der Weg zur Wissenschaft ist selbst schon Wissenschaft. Bei Hegel kommt es also zu einer notwendigen Negation des natürlichen Wissens durch den, Zitat, sich selbst vollbringenden Skeptizismus, der mit der Sprengung der Beschränktheit der alten Bewusstseinsform und der Darlegung der darin enthaltenen Widersprüche eine neue Gestalt des Wissens hervorbringt und damit ein positives Resultat zeitigt. Dabei zeitigen allerdings auch falsche Prämissen auf falsche Schlüsse. Das inadäquate Bewusstsein verrennt sich immer wieder in Sackgassen, diese Aporien liefern aber die Mittel, mit welchen sie zu beheben sind. Ähnlich geht auch Karl Marx bei der Darstellung des verselbstständigten Selbstverwertungsprozesses des Kapitals vor. Er steigt von der abstraktesten und einfachsten Kategorie Ware aufgrund der Darstellung der Verlaufsform des Widerspruchsverhältnisses von Gebrauchswert und Wert stufenweise zu immer konkreteren Kategorien wie Geld, Kapital, Arbeitskraft, Mehrwert etc. auf. Diese basieren aber auf den allgemeineren und somit Notwendigkeit aus ihnen abgeleiteten Orten. Analog zu Hegel sieht Marx die Mängel der Analyse, wie er sie zum Beispiel in der klassischen bürgerlichen Ökonomie findet, darin, dass hier keine vollständige Vermittlung der Formen stattfindet. Die bürgerlichen Ökonomen kommen nicht zu den wesentlichen Formbestimmungen und diese Fehler wiederholen sich bei der anschließenden Synthese. Falsche erarbeitete Ausgangspunkte zeitigen falsche Resultate. Es kommt zu keiner genetischen Entwicklung des Gegenstandes, weil bestimmte Prämissen und Voraussetzungen nicht weiter aufgelöst und reflektiert, sondern einfach hingenommen werden. Anstatt die Erscheinungen aus den Wesensbestimmungen abzuleiten, werden ihre Kategorien mehr oder minder empirisch gefasst und anschließend in ein ihnen äußerliches Verhältnis gebracht. Erscheinungsphänomene werden somit für das Wesentliche gehalten. Marx bringt im Gegensatz zu den bürgerlichen klassischen Ökonomen die abstrakten Kategorien in einen genetisch-logischen Entwicklungszusammenhang. Diesen ordnet er aber einer konkret zeitlichen Situation zu, nämlich der bürgerlichen Gesellschaft. Punkt 3. Ein weiterer Bereich, an dem sich sowohl die zentrale Übereinstimmung als auch Unterschiede zu Hegel und Marx zeigen, ist das Problem der Entfremdung. Bei beiden kommt es unter bestimmten Bedingungen zu einer Verkehrung der menschlichen Verhältnisse, der in Prämissen und Kategorien der jeweiligen Bewusstseinsgestalten geronnenen Handlungs- und Reflexionsstrukturen, des in Natur und Geschichte vergegenständlichten Geistes bei Hegel, der ökonomischen Kategorien und sozialen Beziehungen bei Marx, von Subjekt und Objekt. Die Protagonisten dieser Verhältnisse beziehen sich über von ihnen selbst produzierte Dinge oder dingliche Verhältnisse, die scheinbar einen unabhängigen Charakter haben, auf sich selbst als Fremdes. Die Hauptintention von Hegel und Marx ist nun zu zeigen, dass dies Fremde und Objektive von den Subjekten selbst konstituiert wurde. In Hegels Phänomenologie des Geistes ist weder das Menschen... ist weder das Wesen des Menschen unmittelbar gegeben, noch ist er unmittelbar frei, sondern der Geist muss sich die Freiheit in einem langwierigen Selbstwertungsprozess erst abringen. Der Geist, also präzise gesprochen nicht der, sondern ein reflektierendes Subjekt als Bewusstsein, Geist, Ich, erstreitet die Freiheit, indem er sich praktisch und theoretisch mit der Umwelt und mit sich selbst auseinandersetzt, und dabei mehr und mehr den Subjekt-Objekt-Gegensatz auflöst. Das scheinbar Objektive und Selbstständige ist der jeweilige Stand der Unfreiheit des Geistes, der diese Schranken noch nicht als seine eigenen Konstitutionsmomente erkannt hat. Diese Reise mit ihren vorläufigen Stationen verläuft auf drei Ebenen. Im Modus des Subjektiven als individuelles und gegenständliches Wissen, Objektiven gesellschaftliches Wissen in den einzelnen Epochen und absoluten Geistes, Bewusstsein der Einheit von subjektivem und objektivem Bewusstsein. In der stufenweise Erkenntnis über den Konstitutionscharakter von Natur und Geschichte wird die Entfremdung durch Aufhebung der Vergegenständlichung Schritt für Schritt zurückgenommen und am Ende im Rahmen der unendlichen Theorie die absolute Vermitteltheit von Subjekt und Objekt in ein sich selbst bestimmendes Allgemein begriffen, das im Laufe der Entwicklung an Subjektcharakter gewinnt. Dabei erkennt der Geist im Laufe der Reise zu sich selbst, dass nicht nur die Geschichte, sondern auch die Natur Geist sind, nämlich Komponenten des entäußerten absoluten Geistes. Bei Hegel ist somit am Endpunkt seiner Ausführungen im absoluten Geist, der nun mit der Erkenntnis seiner wesentlichen Struktur wieder bei sich selbst angelangt ist, der Höhepunkt menschlicher Selbstbestimmung erreicht. Logisch geordnet stellt sich die Unmittelbarkeit neu her und die Darstellung fängt in der Wissenschaft der Logik mit dem Sein wieder neu an. Bei Hegel besteht also die Entfremdung darin, dass sich der absolute Geist in Natur und Geschichte entäußert. Aber über das Begreifen dieser Vergegenständlichung als Erkenntnis seiner eigenen Struktur wieder bei sich angelangt. Gerade dies kritisiert Marx und Hegel. Die absolute Subjekt-Objekt-Einheit im absoluten Wissen, in welchem die Gegebenheit der Außenwelt aufgehoben wird. Bei Marx kann die Objektivität des Gegebenen in der Gestalt der Natur nicht wieder in ein Subjekt zurückgenommen werden. Außerdem bemängelt Marx, dass Hegel in seiner idealistischen Darstellung der Entfremdung nicht zu ihren realen Gründen vorstößt, sondern diese nur im Bewusstseinsprozess anerkennt als verschiedene Etappen und Schranken des Geistes im Laufe seiner Selbstwerdung. Marx hingegen kennzeichnet die Entfremdung als reale Subjekt-Objekt-Umkehr von Mensch- und Arbeitsprodukt, für die eine entfremdete Produktionsform Vorbedingung ist, nämlich die isolierte Produktion von Privatproduzenten, deren Güter nicht von vornherein gesellschaftlich sind, weil sie sich als Waren und Geld erst über den Händewechsel im Markt realisieren müssen. Die Kritik der politischen Ökonomie ist eine genaue Analyse und radikale Kritik der zunehmenden Verselbstständigungstendenzen der kapitalistischen Ökonomie. Wenn Marx hier ein historisches Subjekt beschreibt, dann das selbstbezügliche Kapitalverhältnis und nicht die Arbeiter- oder Kapitalistenklasse, die sich beide ersteren unterzuordnen haben. Dabei ist, dass sich zunehmend selbstbestimmende Kapitalverhältnis ein identisches Subjekt-Objekt in dem Sinne, dass es sich zwar aus der Gesamtheit der Handlungen auf dem Markt konstituiert, aber unabhängig vom individuellen Willen ist und sich die Individuen zunehmend unterordnen. Gleichwohl wird dieses Kapitalverhältnis von Marx als eine soziale Beziehung, die an Dinge gebunden ist und als Dinge erscheint, aber im Wesentlichen produziert und Ausdruck eines bestimmten Verhältnisses ist, dechiffriert. In allen menschlichen Gesellschaften werden Güter produziert, aber Marx hebt hervor, dass nur in den Gesellschaftsformationen, in denen der Privataustausch der Produkte vorherrschend ist, die konkret nützliche Arbeit der Wertform untergeordnet wird, wobei die Verausgabung abstrakt menschlicher Arbeit in zeitlich messbaren Einheiten der Maßstab ist. In der unkoordinierten Vermittlung der Waren über Markt und Konkurrenz gewinnen die Waren und ihre Herstellungs- und Verwertungsbedingungen, also Dinge und dingliche Beziehungen, eine zunehmende Schicksalsmacht über die Menschen. Der eigentliche Anteil der Menschen daran wird von den unpersönlichen Verwertungsbewegungen verdeckt. Die menschlichen Beziehungen werden versachlicht, sachliche Beziehungen gewinnen ein Eigenleben. Dies hat zur Folge, dass die gesellschaftlichen Verhältnisse in der bürgerlichen Gesellschaft so erscheinen, als wären sie gar nicht gesellschaftlich und die damit zusammenhängende Versachlichung der menschlichen Beziehungen naturgegeben. Diese Ontologisierung gesellschaftlicher Beziehungen nimmt nach Marxens Darstellung der dialektische Selbstbewegung der Warenform zu. Sie geht im Kapital von der Ware zum Geld über das Kapital zum Zins und letztendlich zur Grundrente, bei welcher der Anteil menschlicher Arbeit vollkommen ausgelöscht ist. Die gesellschaftlichen Eigenschaften von Dingen in bestimmten historischen Verhältnissen sind hier voll und ganz zu Verhältnissen des Bodens vernaturalisiert. Gleichzeitig nimmt im Vorgang der Entwicklung des Kapitalverhältnisses, welches sich als automatisches Subjekt zunehmend sämtliche gesellschaftlichen Beziehungen unterordnet, für die eigentlichen Subjekte dieses Prozesses die Menschen, die Unfreiheit und die Fetischisierung ihrer Beziehungen zu. Die vom Menschen erzeugten gesellschaftlichen Verhältnisse erscheinen als Selbstständiges und die Menschen mit ihren Bedürfnissen als deren Anhängsel. Diese wachsende Subsumption des Menschen unter die von ihm selbst geschaffenen Strukturen und Produkte begreift Marx als stufenweise Zunahme der Entfremdung. Mit der Wertbeziehung entsteht eine Herrschaft neuen Typs. Diese erscheint in naturalisierter Form, da sie nicht direkt, persönlich und subjektiv ausgeübt wird und selbst den Nutznießer noch beherrscht. Dieses Verhältnis wird wiederum durch das Ineinsetzen von Arbeit als notwendige Vorbedingung jeden gesellschaftlichen Seins und abstrakter Arbeit als Vermittlungsinstanz in der besonderen Warenwirtschaft verschleiert und somit das Prinzip der abstrakten Arbeit ontologisiert. Dabei produziert die in diesen Verhältnissen dominante Form von Arbeit eben nicht nur die Ware, Lohn und Profit, sondern auch das Verhältnis, das diese Beziehungen erst generiert, ständig mit. Somit spielt sich die marxische Analyse der verselbstständigten Warenbewegung auf zwei Ebenen ab. Sie handelt nicht nur von den ökonomischen Kategorien, sondern zeigt diese als verfestigte und verdinglichte menschlichen Beziehungen auf, bringt also diese Kategorien wesenhaft auf ihre Erzeuger und ihre Klassenbeziehungen zurück. Die zunehmende Verselbstständigung des Wertschöpfungsprozesses und deren dingliche Kategorien wie zum Beispiel Ware, Geld, Kapital werden als Signum einer bestimmten gesellschaftlichen und historischen Konstellation enttarnt. Denn die Verkehrung von Mensch und Sache liegt zwar daran, dass die Sachen die Vermittlung zwischen den Menschen herstellen, dies ist aber nicht in den Sachen begründet, sondern in den besonderen Verhältnissen, in denen die abstrakte Arbeit das gesellschaftliche Zentrum bildet und als Tausch von Dingen erscheint und in bestimmten gesellschaftlichen Umständen, die diese Beziehungen erst ermöglichen. Nach Marx werden aber nicht nur die sozialen Beziehungen der Menschen durch die gesellschaftliche Warenform atomisiert und verkehrt, sondern auch ihr Bewusstsein. Während mit dem Grad der gesellschaftlichen Funktionsteilung die Abhängigkeit der gesellschaftlichen Individuen wächst und sich die Rationalität in Teilbereichen extrem steigert, nimmt mit wachsendem Konkurrenzdruck die Unvorhersehbarkeit des Zusammenspiels dieser Handlungen und damit die Irrationalität gesamtgesellschaftlich zu. Es dominiert der Eindruck wachsender sozialer Isolation und Machtlosigkeit, die durch Anpassung an die spätkapitalistische Realität perpetuiert und scheinbar kompensiert wird. Die wachsende Fremdbestimmung erscheint also nicht automatisch als das, was sie ist, sondern sogar eher als ihr Gegenteil, als wachsende Selbstbestimmung. Pausenlos werden die Menschen dem Interesse der Kapitalverwertung untergeordnet und diese Sonderinteressen zur Norm erklärt. Folge dieser verkehrten Welt ist, dass die Unterordnung unter diese Verhältnisse den Charakter von Selbstbestimmung im Sinne der bewussten Unterordnung von Naturgesetzen annimmt. Einerseits nehmen nach Marx die Kategorien des gesellschaftlichen Austauschs, je fetischisierter und verdinglichter sie sind, immer mehr einen quasi natürlichen Charakter an und wirken immer leichter auf die Formen des Alltagsbewusstseins ein. Andererseits werden die Menschen mit ihren Wünschen und Bedürfnissen auch real immer mehr zu Variablen des Wirtschaftswachstums gemacht, was zur Folge hat, dass, falls die Individuen diese Strukturen und Mechanismen internalisieren, das Private mit dem öffentlichen Interesse scheinbar völlig verschmilzt. Die Charakter werden zu Charaktermasken, welche die völlige Subordination individueller Freiheit unter die sachliche Macht des Kapitals mindestens so lange als höchsten Ausdruck persönlicher Freiheit feiern, bis der Gerichtsvollzieher vor der Tür steht. Hier geraten wir in paradoxe Nähe zu Hegels philosophischen Idealismus, der gleichfalls die wachsende Unterordnung unter sein identisches Subjekt-Objekt als Prozess wachsender Selbstbestimmung der Menschen fasst. Gleichwohl ist für Marx, wie wir gesehen haben, im Gegensatz zu Hegel, dass sich Selbsterfassen seines identischen Subjekts-Objekts des Kapitals nicht der Höhepunkt, sondern im Gegenteil der Tiefpunkt menschlicher Selbstbestimmung. Er ist gerade nicht ewig, sondern historisch. Und die freie Bewegung seiner Substanz, der Arbeit, würde gerade nicht die Realisation der Totalität, sondern deren Abschaffung bedeuten. Diese Abschaffung kann aber selbst wieder das Produkt der Potenzen sein, die aus der Entfremdung hervorwachsen. Denn diese forciert einerseits die Entwicklung der Produktivkräfte und ermöglicht somit die Emanzipation der menschlichen Gattung auf materieller Basis und ruft andererseits Krisen hervor, in denen gesellschaftliche Können Konflikte positiv eskalieren können. Die Krisen sind nicht eindeutig negativ, sondern auch potenziell positiv. Sie verweisen in entfremdeter Form auf das Wirklichwerden menschlicher Potenzen, die erst die Möglichkeit hervorbringen, den gesellschaftlichen Produktions- und Reproduktionsprozess zu kontrollieren. Würde dies geschehen, könnten wir in einer weiteren Analogie zu Hegel von einer Wiederherstellung des aus einem Entfremdungsprozesses neu gewonnenen Unmittelbaren sprechen. In der asiatischen Produktionsweise und in der Familienagrikultur herrscht die unmittelbare Einheit von Produzenten und Produktionsmitteln. Diese Einheit wurde in der Epoche des Kapitalismus zerbrochen, doch es entwickeln sich aus der entfremdeten kapitalistischen Produktionsweise nach Marx selbst die Mittel, um diese Trennung wieder aufzuheben und die Einheit nach einem gesellschaftlichen Plan auf höherer Ebene wiederherzustellen. Teschikisch.
Soruları için mi yoksa sizin için?
Soruları sonra alıyorsun. Şimdi akıl öyle yap.
Reinhard Yelen'e konuşması için teşekkür ediyoruz. İkinci konuşmamız Doğan Göçmen. Doğan Göçmen, Hamburg Ekonomi ve Politik Üniversitesi'nde ilkin sosyal ekonomi çalıştı. Daha sonra Hamburg Üniversitesi'nde politika ve felsefe çalıştı. Edinburgh Üniversitesi'nde sosyal ve politik teori konularında çalışmalar yaptı ve burada Adam Smith'in sosyal ve politik düşüncesi üzerine doktora tezini tamamladı. 2006 yılında Uluslararası Diyalektik Düşünce Hegel-Marx topluluğunun yönetim kuruluna seçildi. Glasgow'da Robert Owen Enstitüsü kurucu üyesi. 2005 yılında Alman dergisi Topos, Diyalektik Kurama Uluslararası Katkılar başlıklı Topos dergisinin gene uluslararası yayın danışma kuruluna seçildi. Eleştirel Gerçekçilik dergisinin yayın kurulu üyesi olarak çalışıyor. Değişik dillerde Ütopyacı Sosyalistler, Adam Smith, Klasik Alman Felsefesi, Karl Marx, Marksist Teori Sorunları ve Rosa Luxemburg üzerine çalışmaları var. Adam Smith sorunu, insan doğası ve toplumun uzlaştırılması konusundaki kitabında Adam Smith'in ahlaki duygular teorisi ve ulusların zenginliği yapıtlarını ele aldı. Kitap 2007'nin Temmuz ayında yayınlandı. Halen Rosa Luxemburg'un politik felsefesi üzerinde bir kitap üzerine çalışıyor.
Teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar hoşgörünüze sığınarak bir sorunu bile getirmek istiyorum. Bilen arkadaşlar biliyor ama ben aşağı yukarı 30 yıldan beri yurt dışında yaşayan bir insanım ve bilim dilimde İngilizce ve Almanca. Yani Hegel'i ben Türkçe okumadım. Şimdiye kadar da çevresine bakamadım da. Onun için konuşmamı da İngilizce hazırladım. Umarım yanlış anlaşılmaz. Ama soru cevap bölümünde tabii Türkçe konuşabiliriz. Yani ben sadece sunuşumu İngilizce yapacağım. Hoşgörünüze sığınıyorum. Bir noktayı belirtmek istiyorum kısaca. Biraz önce belirtildiği gibi uluslararası diyalektik düşünce için Hegel-Marx Derneği'nin yönetim kurulu üyesiyim. Bu toplantıyı hazırlarken biz hem dernek başkanı Dominik Olosurlu'ya başvurduk hem de onur başkanı olan Hans Heinsohn'a çağrıda bulunduk. Domenico Losurdo'ya maalesef geç başvurduğumuz için bir başka şeylerini, toplantılarını falan şey yapamadığı için, erteleyemediği için katılamadı aramıza. Hans Heinz Holst da çok üzgünüm ama kaza geçirdi. Yani şu an kendisi zaten 80 yaşında ama tığ gibi bir delikanlı yürek olarak. yürüyebilecek durumda olmadığı için aramıza katılamadı. Fakat her ikisi de bize en dosttan, dostça selamlarını gönderiyorlar. Bunu belirtmek istiyorum önce. Teşekkürler. Hegel and the Enlightenment. I am going to talk about Hegel's relationship to the Enlightenment. In particular, I am going to comment about the Enlightenment chapter in Phenomenology, and I mean by this, in particular, those paragraphs from 538 to 581. Hegel's relationship to Enlightenment is a controversial topic. Let me first say a few words about how I came to research on this topic. I am an Adam Smith and Karl Marx scholar, and I am interested in Hegel's relationship to Smith and Marx. But in particular, I am working on a book on Rosa Luxemburg's political theory. Luxemburg's legacy is as controversial as Hegel's. I am trying to approach her work from an entirely new angle, namely to present her work from a philosophical point of view. I believe this has never been done before, at least not as broad as I think of it. In her more what we may call philosophical and science theoretical papers, Rosa Luxemburg attacks neo-Kantianism and suggests that instead that Hegelian dialectical philosophy is the point where any serious philosophical philosophy should start and proceed on the way Marx paved for revolutionary generations to come. As William Raymond Bayer argues in his Hegel Builder, neo-Kantianism produced neo-Hegelianism and that they require each other. He argues that neo-Hegelianism leaves aside the most important element of Hegelian philosophy, that is to say, his theory of dialectic. This means that neo-Hegelianism is a kind of peculiar Hegelianism without Hegelian dialectic. My further research led me to one of the most influential figures among neo-Hegelians, who sort of founded the so-called life philosophy, which George Lukács classified as a reactionary imperialist direction in German philosophy at the beginning of 20th century. I am thinking of Wilhelm Dilthey, as you may know. In his account of young Hegel's history, this is by relying on Hegel's pre-phenomenology writings, Dilthey provides a picture of young Hegel's development in which we can hardly recognize Hegel anymore, at least as the philosopher we know. Dilthey's account of young Hegel's development there occupies a central position, Hegel's relationship to Enlightenment and French Revolution of 1789. He presents us Hegel as a fundamental critic of Enlightenment. He claims that Hegel's philosophizing was based on mystic pantheism and that Hegel was a mystic metaphysician. Hegel's ideal of future was the realization of religiosity. By freeing himself from the influence of French Revolution from 1789, as Dilthey claims, Hegel tried to reform religion. Dilthey sort of implies then that Hegel was against the separation of the state from church, politics, from religion. At the end of the day, in Dilthey's account, Hegel stands there as a romantic German nationalist and as an anti-Semite and reformer without being revolutionary. This romantic account of young Hegel is still present, for example, in Charles Taylor's approach. Taylor, differing from Dilthey, restricts his romantic account of Hegel to his early development. Dilthey, by contrast, thinks that Hegel's later work should be viewed from the standpoint of his early writings. Now, there are two points to be made here. against this account of Hegel's development. First, this account of young Hegel's history has been forcefully attacked by George Lukács in his unique work, Young Hegel. In his epochal work, Lukács shows illuminatingly that Hegel's pre-phenomenology writings are not theological in nature, but they are studied to clarify his mind on some of the important topics that were on the agenda of the Enlightenment. By referring to Hegel's letters to Niethammer, one of his closest friends, Lukács argues that Hegel supported the French Revolution almost without any reservation. When Hegel shows reservations about the French Revolution, Lukács argues, then they concern the detail of French Revolution, not the nature of it. Second, more contemporary scholars, like the editors of Surkamp edition of Hegel's work, Eva Moldenhauer and Karl Markus Michel, suggest that some of the early writings of Hegel's are of no significance for Hegel's philosophical development and therefore left them out of the edition. Following this line of thought, one of the most contemporary scholars, Thomas Sören Hoffmann, argues that Hegel, the philosopher, begins with phenomenology. So I do not agree with this claim entirely. I do think, generally speaking, there is some truth in this claim. Probably by taking into account the outcome of more contemporary research, some contemporary scholars prefer to follow a weakened position of Diltheis and suggest that Hegel unified in his philosophizing the Enlightenment and anti-Enlightenment. By anti-Enlightenment, I understand the teaching of, for example, Ettenberg, Gibernau, Carl Schmitt, and so on. Probably following Hans-Georg Gadamer's traditionalist philosophy of hermeneutics, Vittorio Hösler put this claim forward in a paper entitled Moral Reflection and the Composition of Institutions on the Dialectics of the Enlightenment and Anti-Enlightenment. Hösler argues that modern philosophy swings between two extremes, namely between Enlightenment and Anti-Enlightenment. He thinks that we can find a synthesis of Enlightenment and anti-Enlightenment in Plato and German idealist philosophy, in particular in Hegelian philosophy. As you may see from what has been said, Hegel's relationship to Enlightenment is still on the agenda and needs further research and clarification. In what follows, I am going to argue that Hegel is neither a critique of the Enlightenment as understood by Diltheis, nor his philosophy is a synthesis of the Enlightenment and anti-Enlightenment as claimed by Hösler. As opposed to these scholars, I am going to claim that Hegel is a philosopher of the revolutionary philosophy of the Enlightenment. As far as his critique of Enlightenment concerns, this should be understood in the sense of an inner critique of the Enlightenment from his point of view. Most scholars who put forward these and other similar claims seem to come to this position because of Hegel's commitment to Lutheran theology and the role Hegel ascribes to religion in relation to philosophy. Among others, in his lectures on the history of philosophy, for example, Hegel says explicitly, I am Lutheran and I want to remain Lutheran. As Thomas Sören Hoffmann argued, Hegel thinks that revolution cannot be obtained without reformation. Hoffmann classifies idealist German philosophy from Kant to Hegel as a philosophy of freedom. When Hegel says revolution without reformation is not obtainable, he means by that political freedom must also bring about the freedom of conscience. Unlike Kant, for example, Hegel uses here the dialectical concept of external and internal freedom. What Hegel aims at, in other words, is a total revolution. In his lectures on history of philosophy, Hegel makes the following observation about German philosophy from Kant over Fichte to Schelling. Quote, Kantian, Fichtian and Schellingian philosophy. In these philosophies is the French Revolution put down and spoken out as in the form of thought, to which spirit in Germany in recent time is proceeded. Its consequence obtains the course which thought has taken. Only two peoples, German and French, though they are contrary, or just because they are contrary, took part in this epoch of the world history, the most inner nature of which is grasped in world history. Other nations did not participate, but their governments, also peoples, politically not from inner. In Germany, this principle is put out as thought, spirit, concept, in France, into reality. That what is stepped out of reality in Germany appears to be a violence of external circumstances and reaction against it. End of the quote. I think the nature of German classical philosophy can hardly be classified better than this. Hegel defines here German philosophy clearly as a philosophical expression of French Revolution of 1789. He clearly sees in his philosophy, in this tradition of this philosophy, which he revolutionized in many ways. As we may know from his various statements, one of his definitions Hegel gives about philosophy is, it is the grasping its time in thought. Now, many people refer to the famous passage from his Philosophy of Rights, where he says, to grasp that what is the task of philosophy, because that what is reasonable, concerning individual, so is each a son of his time, so is with philosophy, which grasps its time in thought. It is foolish to imagine that any one philosophy goes beyond of its contemporary world as if an individual would step out beyond of his time. Goes his theory indeed beyond of his time, he builds him a world of how it should be. It might indeed exist, but only in his thought or in his meaning. End of the quote. Hegel seems to be rather skeptical about whether philosophy can point out the direction of the world. The world might go. But in his lectures on the history of philosophy, he is prepared to say something more about how this mirroring relationship of philosophy to its time to be understood. I think this is very important for understanding of the background of phenomenology. There he is prepared to recognize that philosophy can formally go beyond of its time by reflecting upon its time. And this is what Hegel does in phenomenology, I think. In fact, Hegel's phenomenology is an attempt to give a philosophical expression of French Revolution by implying its further development. In other words, he wants to show the direction which the revolution in France, Germany, and elsewhere in the world might go. I skip those famous passages from the preface to Phenomenology, where he explicitly links his philosophy with the French Revolution, and come immediately to those passages I am going to look at more closely. They occur in Phenomenology in section 6. The subject of this section is spirit. When Hegel comes to deal with spirit in the introduction part, he indicates that there is a logical break in the construction of phenomenology. In the previous section, Hegel deals with consciousness, self-consciousness, and reason. There he says, These are, he says, shapes of consciousness, whereas the shapes in this section spirit has to pass through to attain knowledge of itself are real spirits, actualities in the strict meaning of the word. This means, in the section on spirit, we have to do with reality and various forms of alienated spirit in reality. And the terms, insight, and the enlightenment occur already in the introduction to this section. Pardon. As you know, Hegel uses the term insight, and more often poor insight, synonymously for the enlightenment as opposed to faith. He sets out his program in the same paragraph in which these terms occur as follows. Quote, "The living ethical word is spirit in its truth. When spirit first arrives at an abstract knowledge of its essence, ethical life is submerged in the formal universality of law. Spirit, which henceforth is divided within itself, traces one of its worlds, the realm of culture, in the harsh reality of its objective element. Over against this realm, it traces in the element of thought the world of belief or faith, the realm of essential being. Both worlds, however, when grasped by spirit, when grasped by the notion, are confounded and revolutionized by the insight and the diffusion of it, of that insight known as the enlightenment." End of the quote. Another similar passage occurs in the paragraph 486. The revolution, I use this term because it is Hegel's original term. The evolution of these two worlds results in the realization of the spirit. Hegel puts forward the idea that the enlightenment has to revolutionize cultural and ideal worlds at the same time. This is the project which Hegel sets out to justify as a necessity in the spirit section of phenomenology. Hegel seems to define the enlightenment as a total revolution. But he hardly attempts to give a direct, concentrated definition of what he means by the enlightenment. He probably takes this for granted because in the last three decades of the 18th century, there was in Germany a highly controversial and widespread debate on what the enlightenment is. Hegel's various affirmative and critical statements about the Enlightenment are disposed all over his works and lectures. To collect them here would take me far away from my purpose here. From various passages in phenomenology, we may gather that he ascribes to the Enlightenment such attributes as truthfulness, reasonableness, and honesty, and he sees the aim of the Enlightenment in freeing masses from superstition, prejudices, and errors. To the concept of utility, Hegel refers to in phenomenology as the truth of the Enlightenment I will be coming at the end of my paper. As regard to the genesis of revolution, Hegel defines all spheres of social life, that is to say, family, cultural world, ethical, legal, and political life, as a system of mutual recognition. Evrim Hanım ve Richard Gunn bundan bahsettiler. Recognition is a concept that was worked out systematically by Adam Smith. Smith is also that philosopher in the history of modern European philosophy who applied this concept systematically to social philosophy. To see oneself as others are likely to see is his maxim. In his, even from today's point of view, unique work, The Theory of Moral Sentiments, first published in 1759, Smith deals with mutual recognition as a process of mutual mirroring. According to Smith, it is an essential individual and social need that we seek to recognize ourselves in others and others in us. Unlike Smith, as far as I see, Hegel does not use the concept of class in phenomenology. But he was very well aware of the fact that class issues were involved. His concept of master-slave relationship is a meta-theoretical concept and can be applied to any situation that involves lack of mutual recognition and conflicts that are likely to be intensified. In phenomenology, Hegel refers to masses as separate and individuals, as conscious consciousness or self-consciousness, and sometimes as particular spirit. He ascribes society as a system of individualization process. As soon as individuals are self-conscious and perceive lack of recognition in any sphere of their activity, they naturally strive for change. Even if they do not strive for change consciously, they do it just by acting in their everyday lives, by carrying out their everyday businesses. In other words, if we take the concept of the Enlightenment in the broad sense of the term, following Hegel, we may be allowed to say that permanent Enlightenment and consequently permanent revolution is the nature of society. The nature of this revolution may change, but they will remain always an essential part of human life. As to the mode of and means of revolution, Hegel differentiates between evolutionary changes and reformation and conflict theory of revolution. In the paragraph 542, he differentiates between priesthood, despotism, and masses. He defines them all as enemies of the Enlightenment. They are representatives of faith and superstition. Let me first say a few words on how Hegel sees the mutual relationship between the Enlightenment and faith. According to Hegel, faith is the opposition of the Enlightenment or poor insight. In relation to one another, both poor insight and faith have a relation to the actual world. Both poor insight and faith are the same poor consciousness, but they differ in the sense that faith is actual and has content, whereas poor insight is potential and void of content. It has to realize itself against faith and by this receive its content. As opposed to faith, poor insight is self-reflective, that is critical, and therefore it is able to return into itself and become self-conscious. In other words, the Enlightenment or poor insight, though it is part of the actual world, though it is involved in the actual world, it can become upon the actual world from without. So it can look upon the world, upon the actual world from without. Faith, by contrast, remains in itself or an sich and has therefore no special insight into the world of culture. Rather, it has impure intentions and insights of the actual world. This is the reason, why Hegel thinks that quote, the essence is for faith taught, not notion. End of the quote. To put it in German, the essence for faith is Gedanke, not Begriff. As opposed to faith, poor insight is self-conscious and knows itself to be absolute. So Hegel seems to see the opposition between faith and poor insight as regards form. He assesses faith, because of this classification, just as given as shared opposite of poor insight or self-consciousness. Since poor insight is related to the actual world, it necessarily enters into dispute with the poor consciousness of the absolute essence of all reality, that is, with faith. Now, Hegel's distinction between priesthood, despotism, and masses is closely connected to this classification of faith. Just to remind us, Hegel uses faith often synonymously for actual world. Now, who is doing what in this action world? Priesthood and despot administer the actual world, whereas masses are victims of the conspiracy of both priesthood and despots to keep them down, to keep down the masses. He says, quote, the masses are victims of deception of priesthood, which in its envious conceit holds itself to be the sole possessor of insight and pursues its other selfish ends as well. At the same time, conspires with despotism, which as a synthetic, non-national unity of the real and this ideal realm, a curious, inconsistent entity, stands above the bad insight of the multitude and the bad intentions of the priests, and yet unites both within itself. From the stupidity and confusion of the people, brought about by trickery of priestcraft, despotism, which despises both, draws from itself the advantage of undisturbed domination and the fulfillment of its desires and caprices, but is itself at the same time this same dullness of insight, the same superstition and error. End of the quote, paragraph 542. Because of this highly contradictory and explosive unity of these three aspects of the enemy of the Enlightenment, Hegel proposes different means as regard how to deal with them. Hegel thinks that the will of the deceiving priesthood and the oppressive despots is not the direct object of the Enlightenment or poor insight. Its immediate aim is the enlightenment of masses. Thomas Søren Hoffmann, whom I referred to above, suggests that the political theory of classical German philosophy is about principle of participation as opposed to the principle of representation. Above all, Hegel's political theory seeks to develop a framework in which the dominating principle is participation rather than representation. He sees the improvement of the participation of the masses in political decision-making process in the enlightenment of masses. Poor insight approaches masses from without, but the principle it seeks to flourish are not taken from without. Following the principle of immanence, Hegel suggests that it is already in the masses as potentiality, yet not present qua notion, that is to say, qua begriff. In delivering the masses, however, with its honest insight, the enlightenment wrest them from the bad intentions of priesthood and despots. By this, the enlightenment receives its content. It realizes itself, becomes reality, and a power in the masses. As I said above, though it is negative work of poor insight at fate, it is conceived by Hegel as an evolutionary process. Hegel compares this communication of poor insight with masses to a silent expansion or to the diffusion, say, of a perfume in the unresting atmosphere. But at the end of the day, it makes a qualitative jump and it becomes the consciousness of the masses. If this stage is arrived, fate is emptied from all content and essence, and breaks down under the stormy attack of masses for establishing a social system of mutual recognition. In previous paragraphs, where Hegel deals with the ethical order, guilt, and destiny, he shows how this breakdown of fate may take place. I skip all this and skip also those paragraphs where Hegel deals with the Enlightenment's life and death struggle with fate. So, for example, how fate tries to resist, what languages it uses,
how the enlightenment turns into fate in this struggle and so on. We may turn to them, perhaps in our discussion. I would like to finish my presentation by returning to the concept of utility as I promised at the beginning of my paper. As I indicated in my introduction, Hegel is not just a general champion of the Enlightenment, but also a critic of it. However, his critique must be understood as a critique from within and should not be taken as an anti-Enlightenment critique. There is no sign of anti-Enlightenment critique in Hegel's work. The whole phenomenology, however, can be read also as a critique of the philosophy of the Enlightenment. So, for example, his concept of dialectics can be read as a critique of that Kant and Fichte. His theory of perception can be seen as a critique of the English empiricism and the French philosophy of the 18th century. These critiques of Hegel's concern epistemological theory. Since I am interested in mainly in Hegel's social philosophy, I would like to look at how he criticizes the social philosophy of the Enlightenment from within by looking at how he deals with the concept of utility. And this is a logical necessity of what I have said above about Hegel's theory of revolution. Let me begin with a quotation. In the paragraph 581, that is in the last paragraph before Hegel comes to deal with absolute freedom and terror, he says, in the object of poor insight, both worlds are united. By both worlds, he means the world of spirit and the world of intrinsic being or truth. The third world is that of useful and unifies the first two worlds. Then he continues, quote, the useful is the object insofar as self-consciousness penetrates it and has in it certainty of its individual self, its enjoyment. Self-consciousness sees right into the object, and this insight contains the true essence of the object. This insight is thus itself a true knowing, and self-consciousness has equally directly the universal certainty of itself, its pure consciousness. In this relationship, in which therefore truth as well as presence and actuality are unified, the two worlds are reconciled and the heaven is transplanted to the earth below. In German, und der Himmel auf die Erde herunterverpflanzt. Herr Hegel seems to refer to the relationship of man to nature. We know from his various statements in his lectures on the history of philosophy that he understands by utility as referring to this relationship. He finds it as a too narrow grasp of this relationship if it is restricted to the principle of utility. But he generally agrees with this relationship, that this relationship should be referred to as a utility relationship. But then, in the previous paragraph, that is in the paragraph 580, he makes a more general statement. He says, quote, bad as utility may look to fate or sentimentality, or even to the abstract thought that calls itself speculation, which clings to the in itself, yet in it is in utility that poor insight achieves its realization and has itself for its object, an object which is now no longer repudiates and which, too, no longer has for it the value of the void or the poor beyond. End of the quote. In this last quotation, Hegel talks about the realization of poor insight as such. He either uses the concept of the Enlightenment in a narrow sense as referring to the relationship of man to nature, then that would be understandable because he would then sort of imply that discovering the laws of nature nowhere else but in nature would bring about the recognition of pure insight in its object. But in that case, we would expect him to say something more about the concept of utility when he hereafter comes to deal with morality, where he is very much concerned about developing a critique of Kantian concept of autonomy or freedom. Or, if he uses in the broad sense of the term, then this contradicts his concept of recognition as referring to the dominating principle in human relations. The answer to the question I am raising here may lie in the section 8 on absolute knowledge, but I could not find any, and I would like to ask you to indicate any paragraph or passage if you know any. I insist on the question because Hegel was very well aware of the debate on utility, for example, between Hume and Smith and Kant's critique of this principle. You may reply by saying that Hegel wrote the last section under the pressure of under time pressure and finished it just in the night when French troops occupied Jena, where he was living. But then in his later works, there is no essential critique of the principle of utility. Perhaps we have here indeed to do with the limits of philosophy of the Enlightenment. More generally speaking, perhaps also with the limits of Hegelian social philosophy. So Hegel did not do it. We may nonetheless develop such a critique of the principle of utility by referring to Hegel's conception of recognition and need. In any case, Marx seems to have taken this question very seriously, and by relying on the conception of recognition and needs, he develops an essential critique of utilitarianism, which is the subject of his Capital. Thank you very much.
Doğan Bey'e de teşekkür ediyoruz konuşmalar için. Doğan Bey, isterseniz bir 5 dakika şöyle Türkçe iyi olur diye düşünüyorum ama ana hatlarıyla. Yani tezinizi
Şimdi arkadaşlar, çok genel hatlarıyla Hegel'in aydınlanmacılıkla olan ilişkisi özellikle Almanya'da sürekli gündemde olan bir konu. Ve son olarak işte 70'lerden bu yana Vittorio Hösle isimli bir düşünür Hegel'in felsefesini işte aydınlanmacılık felsefesiyle karşı aydınlanmacılık felsefesi arasında bir sentez olduğunu savunuyor. Ben buna karşı Hegel'in hem değişik eserlerin hem de fenomenolojiye dayanaraktan Hegel'in bir aydınlanmacı düşünür olduğunu, Fransız devriminin sonuna kadar savunduğunu ve bu geleneği sürdürmeye çalıştığını söylüyorum. Ama aynı zamanda hem felsefi bakımdan bu gelenek içerisinde de bir devrim, yani aydınlanmacı felsefe içerisinde bir devrim yaptığını söylüyorum. Yani bu işte algılama kuramı olabilir, bilgi kuramı olabilir vesaire, bunların hepsini şey yapıyorum. Kısaca yani söylemek istediklerim bunlar. Yani sınırı, Hegel'in kendi düşüncesinin sınırı nerededir diye sorarsanız o sınırı Hegel'in, yani işte nedir, yararcılık, aydınlanmacılığın bir nevi yararcılık ilkesinde gerçekleştiğini söylüyor kendisi. Yani aydınlanmacılıkla inanç veya batıl inanç arasındaki kavgada aydınlanmacılık kendisini yararcılık ilkesinin gerçekleşmesiyle gerçekleştiğini söylüyor. Ben de Hegel'in eserlerine bilebildiğim kadarıyla baktım, acaba bir yerde bu yararcılık ilkesinin eleştirisi var mı dedim. Çünkü yararcılık ilkesi bir yerde yabancılaşmış ilişkilerin dışa vurumudur. Ama Hegel kendisine diyor, insanların birbirlerini tanıması gerekir. Yani burada bir çelişki gibi bir şey var dedim ben. Onun için de belki de burada hem aydınlanmacılığın felsefesinin sınırlarıyla karşı karşıya bulunuyoruz, hem de Hegel'in ve Marx'ın da belki bu düşüncenin, çizginin devamcısı olabileceğini söyledi.
Biraz sanki George Lucas'ın Perspektifinden bakıyor musunuz?
Evet, yani şeyimde zaten eğer abstraktlara baktıysanız orada açıkça söylemiştim, yani George Lucas geleneği içerisine bakıyorum dedim. Yani bir de bu yaşayan, şimdi işte 4 yıl önce ilk önemli kitabını Hegel üzerine yazmış olan Alman Thomas Zören Hoffmann isimli bir düşünür var. Bochum ve Bonn Üniversitesi'nde felsefe dersleri veriyor. Biraz da ona dayandım. Ama akrabalık var arada. Çünkü o da birazcık Lukács'tan gelerekten yapıyor bunu.
Teşekkür ederiz. Evet, sorular varsa. Buyurun.
Şimdi Doğan Bey'e bu erken dönem teolojik yazıları diye adlandırılan Theological Writings bağlamında şimdi iki iddia var. Birincisi Dilthey'in, sizin metninizde de geçiyor. Dilthey'in söylediğine göre mistik panteizm temelinde felsefe yapmıştır ya da mistik bir metafizikçi idi diyor, yani Türkçe'ye çevirirse Hegel bazen mistik metafizik yanılıyor. Sonra Lukács'ın tezi var. Lukács'ın tezinde ise daha çok teolojik öğe çıkarılmış durumda. Öyle değil mi? Yani preponderant things are not theological in nature, but they are studies to clarify his mind on some of important topics that were on the agenda of enlightenment diyor. Yani teolojik yön mistisizm üyesi. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani eğer onun erken dönem yazılarını düşünürseniz herhangi bir mistisizm yok mu bu early theological writings'ta? Yani mistik bir öğe yok mu? Ne dersin?
Şimdi
ya da şöyle düşünürsek daha çok böyle eski Yunan tarzındaki bütünlük öğesi ve din çerçevesiyle Hristiyanlığın bir birleştirilme çabası yok mu o yazılarda?
Şimdi onu mistik olarak değerlendirmiyorum ben. Örneğin işte orada Hristiyanların peygamberinin Türkçesini.
İsa.
İsa'nın hayatı.
Peygamber değil tabii.
İsa'nın hayatına baktığınızda mesela, İsa'nın hayatında tek bir şey böyle doğaüstü güce gönderme veya onu işte büyük nedir? Büyük inanılmaz şeyler yaratan bir insan değil de sizin benim gibi çok sıradan ama bir takım sorunları görebilen, bunları açıklamaya çalışan bir insan olarak anlatıyor. Yani tanrısal bir insan değil orada anlatılan insan. Diğer taraftan bu örneğin Yahudilik birine bakması veya eski Yunan'daki şeylere bakması, bütün bunların doğru, bunlara bakıyor. Ama onun arka planındaki şey, soru, aydınlanmacılığın temel sorunu. Yani bunlara nasıl cevap vereceğiz? Bunların karşısında nasıl duracağız? Yani bir Fransız devriminin insanlığın gündemine getirmiş olduğu sorunlara cevap vermeye çalışıyor. Yani orada işte mistik bir arayış falan yok. Zaten Hegel de öyle bir yaklaşımı reddediyor. Yani orada belki şeyi hatırlayabilirsiniz. Belki size şeyi hatırlatıyordur bu. Marx'ın da benzer bir eleştirisi var mesela. Şeye karşı, Hegel'e yönelik. Ne diyor? Onun elinde diyalektik mistikleştirildi falan diyor. Şimdi Marx'ın eleştirisiyle buradaki Dilthey'in yapmış olduğu saptama arasında dağlar kadar fark var. Dilthey bunu iyi bir, yani eğer mistik bir şey varsa Hegel'de, bu iyidir diyor. Ama Marx'ın eleştirisinde ne var? Orada işte sisteminin etrafını saran bir tin olayı var. Yani nereden geldiği, nereye gittiği belli olmayan bir tin olayı var. Yani Marx'ın eleştirisi Hegel'in genel sistemine yönelik olan bir eleştiri. Ne erken yazılarına ne de belli bir yazısına yönelik olan bir eleştiri. Ondan dolayı Hegel yani zaten diyalektikçi olabilmek için akılcı bir düşünür olmak gerekir. Başka türlü yani diyalektikçi olmak mümkün değil.
Rumi'ye yaptığı göndermeyi nasıl değerlendiriyorsunuz?
O göndermeyi bana...
O 1830'da yapıyor onu.
Hayır, o göndermeyi dün Aziz Bey gösterdi. Ben düne kadar bilmiyordum o göndermeyi. Onun için o sorunuza cevap veremeyeceğim.
Yalnız o erken dönem çalışmalarında değil. Yani o 1830.
Genel olarak da mistik olmadığına dair yargılarda bulundu Doğan Bey. O yüzden
sorun. Yani ben bir şey ekleyebilir miyim? Hegel'in mistikliği sistemine ilişkindir. Yani sisteminin şeyine ilişkindir. Ama Hegel'in kendi felsefesi akılcı bir felsefedir. Onu söylemeye çalışıyorum.
Ben bir şey söyleyeyim mi acaba? Soru soracağım. Örneğin o Mevlana Celaleddin Rumi'nin tenim görüngü biliminin son bölümünde yanlış anımsamıyorsam Ansiklopedinin tenim felsefesi bölümünün sonunda söylüyor. Almancasını Hilkert'ten alıntılıyor. İdea Yayın'ın sitesinde de Aziz Yardım'ın bir çevirisi var galiba. Bir şiiri de. Ama aynı şiir, evet. Hilkert'in çevirisinden bir şiiri var. Bununla ilgili şunu söylemek istiyorum. Ben Hegel'de mistik denilen şey bizim anladığımız anlamda mistik değil. Yani örneğin aydınlanmacı bir bakış açısıyla bakarsanız, yani klasik aydınlanma bakış açısıyla bakarsanız mistik denilen şey anlaşılmayan, işte böyle olağanüstü tırnak içinde spekülatif, bunun dışında biraz sofuca düşünceler.
Biz mistik böyle, öyle anlamıyoruz yani.
Hayır.
Yani biz sorarken soruyu mistiği o şekilde anlamıyoruz.
Hayır, ben genel olarak sizin için söylemedim. Yani genel olarak böyle anlaşılıyor. Oysa ki Hegel'in tenim görüngü biliminde söz ettiği bir spekülatif önerme biçimi var. Yani kurgul önerme biçimi var ve kurgul önermenin kendisi anlak tarafından, yani perşikans tarafından yanlış anlaşılıyor. Daha doğrusu anlayamıyor. Çünkü onu açabilecek anahtar yok anlakta. Orada gerçekten son derece kurgul bir ve aynı zamanda etkişimsel de olan olumlu ve olumsuz bir ilişki var. Ferştan sadece ayrıştırdığı için, yani çözümlediği için oradaki bileşimi ve derinimi göremiyor. Bu yüzden de bu kurgul bakış açısı anla mistik gözüküyor. Hegel, Celaleddin Rumi'yi alıp anlatıldıktan sonra der ki, kim bunu okuduktan sonra diye sorar Hegel. İşte burada örneğin panteizmi görebilirler. Çünkü Spinoza'ya da yöneltilen bir eleştiridir panteizm. Panteizm nedir? Klasik anlayışta her şey tanrı olarak görmektir. Kuşu, böceği, her şey yani. Oysa ki mistik görüş açısı tam da Hegel'in görüşüne uygundu. Yani tini doğanın üstüne koyuyordu. Nitekim felsefe tarih derslerinde de...
Hayır ama yanılıyorsun şimdi. Tini doğanın üzerine falan koymuyor Hegel.
Tini doğanın üzerine koyar Hegel.
Hayır, öyle bir şey yok yani. Tin doğanın kendisi. Doğa tin doğadır. Yani öyle üste çıkar, altı çıkar diye bir şey yok.
Ben size şöyle aktarayım.
Yalnız böyle, bir dakika. Böyle tartışma olacaksa şey yapmayalım yani. Çünkü bir de buradaki söz konusu olan mesele daha çok erken dönemdeki erken yazılarıyla ilgili yani.
Özür dilerim, pardon, ben saygısızlık etmek istemedim. Saygısızlık ettiysen özür dilerim. Yanlış anlamayın, benim öyle sadece heyecandan dolayı öyle oluyor. Yalnızca sadece bir örnek vermek istiyorum Doğan Göçmen'e. Johannes Hofmeister'in hazırladığı bir, siz de biliyorsunuzdur kesin eminim, felsefe tarih derslerinin bir yayımı vardır. Çünkü Michelet'in felsefe tarih dersleri sınırlandırılmıştır ve Michelet onları bayağı böyle kendine göre yontmuştur. Johannes Hofmeister ilk kez tarihlerini vererek o metinleri böyle Anleitung diye bir şeyde topluyor. Bu Felix Meinhard Verlag tarafından da yayınlanmıştır. Orada örneğin çok uzun bir Heidelberg dersinin bütünü vardır orada. Heidelberg derslerinde Hegel tam olarak tinin doğadan üstün olduğunu, yani daha değerli olduğunu, hatta İsa'nın bir sözünü alıntılıyor orada. İşte serçeleri bile görmüyor musunuz diyor İsa'ya. Kendi yemeklerini buluyorlar işte, cemlerini buluyorlar diyor. Siz niye sürekli yeryüzüne bakıyorsunuz? Gözünüz gökyüzünde olsun diyor. Aynı alıntı örneğin mantık biliminde, küçük mantıkta da vardır. Daha size sayısız örnekler verebilirim.
Peki ben sana, peki, pardon ben
yanlış
size...
Yanlış anlamayın, ben şey diyeceğim, benim sizin zaten derdim değil. Yani genel olarak yanıt vermek istiyorum. Bu yüzden Hegel'in mantık tutarlıdır yani. Hegel'in gençlik yazılarıyla daha sonraki yazılar arasında bir uçurum, bir kırılma, bir bükülme yok.
Peki,
başlangıçta sadece biraz da
uzun uzun
aydınlanmadan etkilenerek şey yapıyoruz.
Özür dilerim. Şimdi uzun uzun böyle birbirimize
daha
referans...
Daha sayısız örnek verebilirim
yok,
yani.
Yok yok. Hayır, böyle uzun uzun birbirimize referans vermekten ziyade. Şimdi ben size şöyle bir soru soracağım. Siz Hegel'i felsefeci olarak kabul ediyor musunuz, etmiyor musunuz?
Bence en büyük filozof.
Ha, mesela Hegel şöyle bir ayrım yapıyor. Din ve felsefe arasında. Din başlangıç noktasını olduğu gibi kabul eder, gerekçelendirmez, açıklamaz diyor. Felsefe bunu yapar diyor. Felsefe başlangıç noktasını, yani çıkış noktası neyse açıklar, gerekçelendirir, açıklar. Bundan dolayı diyor tarih boyunca filozofların kafası kesilmiştir diyor dinciler tarafından ve kendisini filozof olarak tanımlıyor. Yani felsefeci için
açıklanmayacak hiçbir şey yoktur. Dogma yoktur diyor. Hı hı. E şimdi burada yani Hegel'in neresinde var mistik?
Yalnız
bir şeyi açıklamayan ben,
yani. Şunu demek istiyorum. Var ya. Ben tam tersini söylüyorum.
Allah
yani Allah siz beni tümüne yanlış anladınız.
Yani mistik değil mi diyor kendilerine?
Ben deminden beri onu söylüyorum. Belki İngilizce de çok çatışmıyor.
Bunu anlamak kolay değil.
Neyse,
bunlar hep senin başının altından kalkıyor. Tezgahından geçtiği belli oluyor ya. Gaza getirmiş.
Yani
ben 16 yaşında, 17 yaşından beri yoğun olarak Almanca'dan Hegel okuyan bir kişiyim. Aziz Yardım'la ilişkin benim kesinlikle çömez insan ilişkisi değildir. Aziz Yardım çok değerli bir insan, bu ülkenin çok değerli bir insanı. Bence en değerli kişilerinden birisi.
Sağ ol.
Bunu övmek için söylemiyorum. Yani bu bir gerçeklik. Yani ussallığı, temizliği, arılığı, duruluğu, arı duru değil, her şeyi usul.
Bu Uluslararası Aziz Yardımlı Kongresi'ne demiş diyor. Adınız ne?
Benim başka soru var mı? Şey
adınız neydi?
Ben zaten kışkırdım.
Adınız neydi? Beyefendi adınız ne?
Adım Saygın.
Tamam, Saygın. Bundan sonra Saygın üzerine bir kongre yaparız ve çözümü böyle bitiririz. Neyse.
Soru alıyor musunuz?
Bir dakika.
Kısa bir sorun vardı, alıyor musunuz?
Tabii ya. Dükkan senin mi?
O zaman yararlık ilkesi üzerine, aydınlanmanın yararlık ilkesi üzerine ahlak olanaklı mıdır?
Bana soruyorsunuz. Şimdi yararlılık, yararcılık.
Utility.
Utility.
Ahlak olanaklı mıdır bu ilkesi?
Şimdi benim bakış açımdan baktığımız zaman bir yararcılık ilkesine dayalı bir ahlak kuramı geliştirmek mümkün değildir. Kendi içerisinde bütünlüklü ve tutarlı bir ahlak kuramı olması mümkün değildir. Nedir ahlak? Davranışlarımızla, yaşam perspektifimizle, yaşam projemizle kendi kendimizi gerçekleştirmek. Yani işte bir önceki şeyde oturumda Evrim Hanım ve Richard Gunn o uzun uzun karşılıklı tanıma ilkesinden bahsetti. Bence bir bireyin kendisini gerçekleştirebilmesi için o çift özneli ilişki şart ve ahlak kuramı da bu çift özneli durumu dikkate almak zorunda. Şimdi yararcılık ilkesinde o çift özneli ilişkinin arasına bir takım maddeler giriyor. Doğada insanın iş aracıyla kazanmış olduğu maddeler giriyor. Yani yararcılık ilkesinden yola çıktığımızda ortaya çıkan ahlak kuramında insanların ilişkisinde bir takım maddeler arada var. Yani ben işte Aziz Yardımlı'ya baktığım zaman ne bileyim işte mesela bunu kitap olarak kabul edin, siz yazdınız satıyorsunuz veya işte kitapçısınız bir başka şey yazmışsınız satıyorsunuz. Ben sizde size bakarken aslında aramızda bu kitabı görüyorum, sizi görmüyorum. Ama insanların birbirlerini tanıyabilmeleri için veya yaşam perspektiflerinde, projelerinde kendilerini gerçekleştirebilmeleri için işte bu bakış açısını yani karşılıklı bakışımızı kıran eşyanın ortadan kalkması gerekiyor.
Peki,
bundan dolayı yani yararcılık ilkesine dayalı etik olamaz.
Peki, yararcılık ilkesi ya da yararlık ilkesi kapitalizmin ilkesidir diyebilir miyiz?
Zaten Hegel kendisi söylüyor yani aydınlanmacılığın ortaya atmış olduğu bir ilkedir o diyor. Yani kapitalizmin bir ilkesi.
Aydınlanma kapitalizmin temelinde midir?
Aydınlanmacılık burjuva toplumunu ortaya çıkarmıştır tabii.
Kapitalizmin temeli ve burjuva toplumunun farklı şeyler. Burjuva toplumun Hegel'in yurttaş toplumu dediği şey zorunlu olarak kapitalistik olma durumunda değil. Ama kapitalist toplum dediğimiz zaman daha başka bir kavram bu ve kapitalist toplumun temelinde aydınlanmanın ilkesi mi yatıyor acaba? Yararlık ilkesi.
Şimdi size şöyle bir cevap vereyim o zaman.
Yani burjuva ve sütayen arasında bir ayrım mı?
Yok.
Yurttaş toplumu ve kapitalist toplum kavramlarını karıştırmamak gerekir.
Şimdi
yurttaş toplumun ilkesi
Fransızca'da
kapitalizm
Fransızca'da ya Fransızca'da yapılan o ayrım. Burjuva ve sitoyen ayrımı. Burjuva denilen şey o burjuva toplumu. Yani sitoyen sizin
kendi çıkarını düşünen birey.
Evet, yani. Ama sizin o
yurttaş dediğiniz yurttaş şey nedir? Stoyan kavramına yakın olan bir şey. Yani insanların işte birbirlerini
özgür birey.
Birbirlerinde birbirlerini tanıdıkları bir şey.
Yani bürgerliğe Gesellschaft yalnız burjuva toplum yani o yurttaş diye işte yani.
Bürgerliğe
Gesellschaft
yurttaş
toplum. Neyse. Ya işte burjuva society diye çeviriyor.
Türkçede yani o iki kavram Türkçede şimdi bürgerliğe Almanca'da da daha sadece bir kavram var o Fransızca'daki o iki kavramı dile getiren hem Almanca'da hem Türkçe'de birer kavram var. Ama Fransızca'da iki kavram var işte. Onun için yani o Fransızca ayrıma şey yaptım ben. Şimdi aydınlanmacılık felsefesi kapitalist toplumun mu kuramı demek sordunuz. İlkesi midir dediniz. Şimdi aydınlanmacılık hareketini kaba bir şekilde, çok kaba bir şekilde bir akım olarak değerlendirirseniz evet diyebiliriz. Örneğin, şöyle bir örnek vereyim. Rousseau'nun Social Contract kitabını aldığınızda, mesela başka eserlerinde de var bunlar. Bütün mesela tarih boyunca ortaya çıkmış olan toplumsal ilişkilerde ki çelişkilerin hepsini eleştirir ve der ki, emek sermaye çelişkisi kaldı ortada. Ben bunu çözemiyorum. Bunu gelecek kuşaklar çözsün gibisinden bir şey söylüyor. Bu emek sermaye çelişkisinde de emeği temsil eden insanı kör olarak tanımlıyor. Ama ben bunu soru çözemiyorum diyor. Kurmuş olduğu şey. Şimdi Fransa'da social contract neydi? Fransız devriminin en çok temel alınan kitaplarından bir tanesi. Ama şimdi aydınlanmacılık eşittir. Kapitalizm veya kapitalist toplumdur dendiği zaman büyük bir yanılgıya düşürmüş olur. Çünkü aydınlanmacılığın kendi içerisinde ortaya çıkmış olan ve bugün gelecek toplumlar içinde yararlı olabilecek bir sürü düşünceler var. Yani mesela işte Adam Smith'in o The Theory of Moral Sentiments kitabına gönderme yaptım. O kitap bence yani şu an işte Cantonment'in şeyinden dolayı pek dikkate alınmıyor ama
peki,
tam da sosyalist toplumda, sosyalist toplumlar o kitap mesela güncelleşmiş olacak.
Adam Smith ahlak konusunu haz ve acı ilkeleri üzerine kuruyor.
Hayır.
Pleasure and pain. Pleasure and pain. Özellikle David Hume'da bu çok açık.
Hayır. David Hume'la şimdi Adam Smith'i karıştırmamak gerekiyor. Adam Smith'in ahlakının temel ilkesi sempati ilkesidir. İnsanlar birbirlerine karşı sempati duyarak birbirlerini tanırlar. Yani ortak koşullar içerisinde bulunurlarsa birbirlerine karşı sempati duygusu gelişir ve kendilerini aynı türün, yani insanlığın parçası olarak kabul edebilirler. Mesela şöyle bir örnek veriyorum. Belki bugün, bugün günümüzde açıklayan bir örnek olabilir. Çok zengin bir insanla çok yoksul bir insanı örnek veriyor. Bu insanların birbirlerini anlamaları mümkün değil çünkü bunların koşulları birbirlerine hiç uymuyor diyor. Bunların birbirlerini anlayabilmeleri için, yani birbirlerinde birbirlerini görebilmeleri için, birbirlerine karşı sempati duyabilmeleri için aşağı yukarı ortak veya benzer koşullarda yaşıyor olmaları gerekir. Şimdi bu da aydınlanmacılığın felsefelerinin bir parçasından bir tanesi. Ondan dolayı aydınlanmacılık eşittir, burjuva toplumu eşittir, kapitalizm dendiği zaman çok kaba bir hata yapılmış olabilir.
Bu kapitalizmin temelinde aydınlanmanın ilkesi mi yatıyor acaba?
Aydınlanmacılığın yararcılık ilkesi yatıyor.
Evet, soru buydu.
Teşekkür ederim.
Tamam, teşekkür ederim.
Buyurun.
Benim bir şeyi belirtmek istiyorum. Birincisi, Türkçe'de tek bir kelime yok. Bir sermayedar var, bir de yurttaş var. Sermayedar burjuvayı karşılar. İkincisi...
Yok.
Kapital sahibini karşılıyor.
Burjuva genelde kent soylu
diye de karşılıyor. Kent soylu, ak soylu vesaire gibi çeviriler var. İkincisi Lenin, devrimden sonraki bir konuşmasında proleter, sosyalist bir ahlaktan söz edebilir miyiz diye bahseder ve proleter yanı çıkanlarını savunan bir ahlak yaratılacaktır. Elbette söz edebiliriz. Burada çıkarlar ahlakta söz konusu ama bu bir sınıfın ve proleter sınıf olduğu için tüm insanlığın çıkarları ve son olarak da şunu söylemek istiyorum. Marx'ın son dönemlerinde ve özellikle Lenin tarafından yine burjuvazi aydınlanmacılığa ihanet ettiği için özellikle yargılanmıştır. Ve bugün postmodernizm de bunu fazlasıyla görüyoruz. Ve burada işçi sınıfı aydınlanmacılığından ve sosyalist toplumunda bunun temel ögelerinden sosyalist toplumda da bunun temel ögelerden birinden olduğundan bahsedebiliriz.
Tamam, arada konuşalım.
Ben işçi sınıfı aydınlanmacılığı ile Hegel aydınlanmacılığı arasında nasıl bir fark görüyorsunuz?
Şimdi size ben Rosa Luxemburg'la cevap vereyim. Yani çok kısa bir cevap vereyim. Ben burada ne dedim? Hegel devrimci bir düşünür dedim. 20. yüzyılın başlarında Hegel'e karşı başlatılan bütün saldırılara karşı Rosa Luxemburg şöyle bir cevap veriyor. Hegel devrimci bir düşünürdür diyor. 1. İşçi sınıfının sahip çıkması gereken Hegel'in geliştirmiş olduğu diyalektik kuramdır. Bundan vazgeçmek işçi sınıfı için ideolojik olarak ölüm demektir. İkincisi Hegel'in gerçek tanımı. Bütünlük eşittir gerçek. Yani gerçeği kavrayabilmek için, gerçekliği kavrayabilmek için bütünü görebilmek gerekir. Yani orada kartal örneğini veriyor ve kartalın bakışıyla o kadar yukarıdan bakarak ama baktığımız şeyin derinliklerine kadar nüfuz edebilecek bir bakış açısının olması gerekiyor işçi sınıfının diyor. Ve bu bakış açısının da Hegel'in o bütünlük eşittir gerçek kavramında, kuramında olduğunu söylüyor. Bu kadar.
Başka sorusu olan? Buyurun.
Aslında Doğan Bey'e çok sorun olacaktı ama Reinhard Yellen'in hiç soru sormadığı için ben de ona bir soru sormak istiyorum. İsterseniz Almanca sorayım vakitler kazanmak için.
Ama yine çevirmemiz gerekiyor.
Tabii adı hem Yellen
kendi evini.
Also im letzten Abschnitt ihres Vortrages haben Sie erwähnt, dass nach Marxismus die Gesellschaft in ihrem Entwicklungsprozess immer wieder und zwar auf höherer Ebene wiederherstellen würde. Und dasselbe gibt es auch bei Hegel, vielleicht aber in einem anderen Sinne. Ich sehe das als einen Fortschrittsgedanken. Also bei Hegel, sowie auch bei Marx. Können wir nun sagen, ob diese Denkweise eine typische modernistische Denkweise ist, den die postmodernistische oder auch ein Teil der postmodernistischen Denkweise stellt eben diesen Fortschrittsgedanken in Frage und behauptet, dass die großen Erzählungen, also in Anführungszeichen, zu Ende sind. Also wie würden Sie diese verschiedenen Auffassungen von Geschichte bewerten?
Ja, ich denke schon, dass es bei Hegel sozusagen eine Geschichtsteleologie gibt, sozusagen, weil sich so am Schluss alles nochmal in neuer, also Subjekt-Objekt-Gegensatz, Geschichte hebt sich auf, Natur hebt sich auf und so weiter. Das ist bei Marx nicht der Fall. Das kann er sozusagen von der Prämisse nicht. Wenn er Materialist ist, sozusagen, ist der Prozess offen und zwar in die gute wie auch in die schlechte Richtung. Und dass sozusagen, ja, mit der Postmoderne, dass das von der Postmoderne negiert wird, ja, das kann ich sozusagen nur bestätigen, nehme ich auch stark an, was ich, wie ich mich, so ist mein Erkenntnisstand zumindest. Und das man dann aber sozusagen vielleicht auch noch sagen, also sagen darf sozusagen, es ist eben bei Marx nur die Möglichkeit sozusagen eines Happy Ends. Das ist,
es ist also irgendwie offen, sagen Sie.
Genau, also sozusagen, es würde der praktischen Umsetzung harren, wie eben die Subjekte, um aus dieser Fremddetermination rauszukommen, sozusagen die Verhältnisse in adäquate Relationen zu bringen.
Also dann finden Sie diese Kritik an Marxismus von den postmodernen Philosophen, also von der Seite, sehen Sie dann diese Kritik nicht so gerechtigt, oder?
Ja, ich habe es persönlich nicht so mit den Postmodernen. Ich habe das nie richtig verstanden, glaube ich. Und so, wie es mir die Leute erzählen, wie es ist, macht es für mich überhaupt keinen Sinn. Also, aber das kann auch, ich bin da auch nicht eingearbeitet, das ist sozusagen meine Meinung. Aber die Postmoderne ist wirklich, glaube ich, eine immense Niedergangserscheinung von Denken innerhalb von philosophischen Diskursen. Wobei, jetzt wage ich mich schon sehr weit aus dem Fenster raus, hoffe ich, falle jetzt nicht runter.
Ne sordunuzu ve ne hatırladınız?
Çeviri ve sorular herhalde bir şey görüşmek. Şunu sordum, dedim ki işte şeyimizin, günlerimizin son bölümünde şeyin, Marksist düşüncenin ileriye doğru devam eden, yani toplumsal gelişim anlamında ileriye doğru devam eden bir görüşü içerdiğini öne sürüyorsunuz. Zaten öyle Marksizm, benim anladığım kadarıyla da böyle bir şey söylüyor. Hegel'de de aynı şey var. Ama belki Hegel'de başka bir açıdan, işte Geis açısından falan baktığımızda var. Ama biliyorsunuz şimdi postmodernler tarafından Marksizm'i çok eleştiriliyor da aynı zamanda. Büyük anlatılarına dair söylemler var, eleştiriler var. Bu anlamda tarih anlayışının değişmesiyle ilgili bir gelişim var bu ortada. Ben de kendisine bu iki farklı tarih anlayışıyla ilgili ne düşünüyorsun?
Teşekkürler, sağ olun. Profesör Hand.
Two remarks to Reinhard Jellen. First, the Asiatic mode of production, I think Marx characterizes it as despotism, Asiatic despotism. I don't can find that it is a mode of production related to communism. The second remark, you spoke from Hegel as an idealist. Hegel himself never, nowhere said he is an idealist. Idealism at this time is opposite not to materialism but to realism, and Hegel argues that he tries to make a unification of realism and idealism. And I think Marx is on the same standpoint. His new materialism, that's not the old materialism, is identity of thinking and being. Marx said in the Heilige Familie, Marx and Engels said that the new materialism has was founded by Hegel. I don't think that we can say Hegel is idealist in any way. We have to see what Marx say when he say Hegel is an idealist, and I think he means not the term opposite to realism and not the term opposite to materialism in the common sense, but he means ideological. Mysticism, he says mysticism, ideological mysticism. But I want to ask, what do we say, what is idealism in this context?
Tommy, soruyu çevirir
misin? Ben mi çevireyim?
Yani benim anladığım kadarıyla Profesör Ahn'ın sorusunda o Asyatik üretim tarzıyla ilgili şey anlayamadım. Komünizmle bir bağlantısı olup olmadığını mı söyledin?
Şey dedi, Asyatizm dedi, Marx'ın düşüncesi, yani o öyle bir deyim kullanmıyor dedi, yani asli üretim biçimi tarzında bir deyim kullanmıyor dedi.
İkinci bölümüyle ilgili olarak da Hegel'in kendi yapıtlarında kendisinin idealist olduğuna dair herhangi bir tanımlama olmadığını söylüyor. Bu arada o dönemde tabii idealizmin karşıtı olarak öne çıkan düşünce materyalizm değil ama daha çok realizm olarak formüle ediliyor ve Hegel'in kendisi de aslında idealizmle o dönemin işte yaygın olan realizm arasında bir sentez kurmaya çalışıyor diyor. Bu arada Marx'la ilgili olarak da aslında Marx'ın da biraz buna benzer bir şey yaptığını söylüyor. Özellikle Kutsal Aile'de ve Feuerbach üzerine tezler, yani Kutsal Aile'den bahsettim ama Feuerbach üzerine tezlerde de var. O da bir tür böyle yeni materyalizmden gene böyle bir senteze gidecek materyalizmden söz etti diye ben şey anladım yani.
Çok önemli bir şey söyledi. Marx'ı Engels'in Hegel'in materyalizmin bulucuları olduğunu söyledi. Yani ilk kez gerçek anlamıyla materyalizm, yani ordinary olmayan, sıradan olmayan ama gelişmiş anlamıyla materyalizmin bulucusunun da Marx ve Engels tarafından Hegel olarak görülüyor. yaptığını söyletir. Bence bu da önemli bir şey.
Nasıl?
Ja, quasi Professor Andreas Ahn zu antworten, ja, ich würde sagen, dass selbstverständlich gebe ich Ihnen recht, dass es war auch, vielleicht ein bisschen ungeschickt gesagt, ich würde auch eher eine Aufteilung machen zwischen irrationaler und rationaler Philosophie und entdecke natürlich auch bei Hegel sehr viele kryptomaterialistische Tendenzen oder tatsächlich, die sich sozusagen auch im dialektischen Materialismus wunderbar übernehmen müssen, würde aber sagen, dass natürlich ein Idealist ist, der letztendlich davon ausgeht, dass die Natur von einem geistigen Subjekt, die bei Hegel die absolute Idee ist, produziert ist.
Das sagt Hegel nicht. Das findest du nicht bei Hegel. Tut mir leid.
Ja, aber ja, ich werde mir das mal notieren sozusagen und.
Şimdi arkadaşın cevabında söylenen şu, yani belki diyor biraz çok kaba yaptım ben ama ben de sizin gibi işte bir nevi akılcı olan ve akıl dışı olan veya akla karşı olan felsefede iki akım arasında ayrım yapmak isterim. Ve Hegel'de de işte diyor şey vardır, bir materyalizme yönelik eğilim vardır ama Hegel'i materyalist olarak tanımlamak mümkün değil diyor. Şimdi Profesör Ahn da cevap verdi. Hegel'de yani işte ben idealistim diye bir şey yoktur. Tanımlama yoktur diye tekrarladı. Hani cevap verebilir miyim? O soruya cevap verebilir miyim?
Buyurun.
Ama bir şey de arada ben ekleyebilir miyim? Diyalektik
bir dakika şey.
Diyalektik materyalizm ifadesi geçti de şunu sormak gerekir. Yani diyalektik materyalizm var mı? Gibdes aynı diyalektik şey materyalizm Marx filozofi. Marx filozofi. Nietzsche, Engels filozofi.
Frage an mich, ja, ich denke, den gibt es. Ja, ich glaube, es gibt ja auch so ein Methodenkapitel in den Grundrissen. Sozusagen, wo die sozusagen die Erfassung des Gegenstands, die Analyse, die Synthese der Komponenten, die aus der Analyse gefolgert sind und die Darstellung des Gegenstands dann im Fluss seiner Bewegung, das ist ja eine Methode, würde ich sagen. Heißt ja, glaube ich, auch Methodenkapitel. Ja.
Siz bir şey mi söylüyorsunuz Zohar Bey?
Şimdi ilişki Profesör Ant'la kurduğumuz için Türkçe söylesem yine Almanca'ya çevireceğim sen. Ich würde gerne auf Ihre Frage antworten, ob Hegel idealist ist oder nicht. Sie haben in der Tat recht, also Hegel hat sich nie als Idealist definiert. Zumindest in den Werken, die ich bisher Glück hatte zu lesen, habe ich sowas nicht gesehen. Aber er kennt den Unterschied. Nicht nur Realismus und Idealismus, sondern auch Materialismus und Idealismus.
Materialismus, Spiritualismus.
Nein, auch Idealismus. Auch in der Phänomenologie gebraucht er den Begriff Idealismus hier. Zwar praktischen und theoretischen Idealismus.
Das ist Fichte.
Nein, das ist nicht Fichte. Nein, hier gar nicht. Oder hier in der Phänomenologie des Geistes, er gebraucht diesen Begriff praktische und theoretische Idealismus. Er gebraucht den Begriff. Was den ideologischen Charakter der hegelischen Philosophie anbetrifft. Also ich weiß zwar nicht, was Sie mit Ihrer Fragestellung relativieren möchten oder bezwecken möchten, aber Hegel jetzt als Materialist zu definieren, wäre nicht richtig. Weil die Grundfrage der Philosophie, nämlich das Verhältnis zwischen Sein und Denken, oder Sein oder Begriff. Das wird ja auch von Hegel so akzeptiert und auch formuliert in der Geschichte, in seinen Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie. Sein Problem ist, dass er halt eben Sein und Denken gleichsetzt. Sein und Denken gleichsetzt. Er sagt ja in seinen Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie, dass der Anfang und Ende der Gott ist. Anfang und Ende Gott.
was am Ende bei Hegel im Grunde genommen als der höchste Punkt rauskommt, steht schon am Anfang da. Und das ist eben der mystische Teil der hegelischen Philosophie. Da ist er ein Idealist, da können wir nicht drum herum. Sadece şunu söyleyeyim, Arndt'ın biliyorsunuz biraz önce bir sorusu vardı, Hegel idealist olarak tanımlanabilir mi diye. Hegel kendisini böyle tanımlamadığını biliyorum. Ama mesela bu şeyde, fenomenolojide de Hegel pratik ve teorik idealizm kavramını kullanıyor. İdealizm ile materyalizm arasında da fark edebiliyor. İdealizm ile realizm arasındaki fark edebiliyor. Ama materyalizmin hem eksik olduğunu söylüyor, açmazlar olduğunu söylüyor. Bundan dolayı mesela olduğu gibi söylüyor. Ne söylediysem onu çeviriyor, başka şeylere gitti. Şimdi Hegel'in idealizmi onun sistemiyle ilgili olan bir şey. Hegel tarih, felsefe şeyde nedir? Felsefe tarihi üzerine yapmış olduğu okumalarda felsefenin temel sorununun varlık ve düşünce arasındaki, varlık ve kuram arasındaki ilişkidir diyor. Ama Hegel varlık ve kuramı aynı hale getiriyor. Varlık eşittir kuram veya kavram, kavram eşittir kuram varlıktır. Yani Hegel'in sisteminin idealist yanı, felsefesinin idealist yanı burada yatıyor. Şimdi Hegel'i şey yapmak, sistemini bu şekilde kurmuş olan bir düşünür materyalist olarak tanımak yanlış olur bence. Efendim?
Ki madde son ürünü. Yani sonradan. Piramidin tepesindedir madde. Heyyar edilir. Ben bir şey ekleyebilir
mi? Buyur.
Ama Arndt hocam. Bir şey
soracak. Bir şey soracak. Kendisi bir şey soracak da. Ha. Yes, profesör.
Ganz kurz. Das ist natürlich eine sehr lange Diskussion. Nur ein Hinweis. Marx in der zweiten Auflage des Kapital, also relativ spät, schreibt bei Hegel, ist die Idee Demiurg des Wirklichen. Das ist nicht der christliche Schöpfergott, das ist nicht die Idee als Schöpferin der Natur, das hat Marx ganz klar gesehen, der Demiurg, das ist ein Platos Timaios, der Gott, der die schon vorhandene Materie in eine bestimmte Struktur bringt. Und da liegt für Marx das Problem, dass die Vermitteltheit von Sein und Denken, das ist sein Vorwurf, bei Hegel in einer bestimmten Weise schiefläuft. Sein immer wiederkehrender Vorwurf ist, dass Hegel eine logische Struktur sozusagen durchzieht, ich sage es jetzt mal etwas unwissenschaftlich, eine logische Struktur durchzieht, nicht, die in der Realität so nicht vorhanden ist. Also wenn er sagt, es geht ihm nicht um die Logik der Sache, sondern um die Sache der Logik. Das ist sein Vorwurf. Das ist aber ein ganz anderer Vorwurf, als zu sagen, Hegel ist irgendjemand, der aus der Idee die Wirklichkeit konstruiert. Ja, und darauf kommt es mir zunächst mal an. Und dann kann man sehr lange darüber streiten, was das heißt, in der Konsequenz für das Verhältnis Hegel-Marx. Also ich will nur noch mal sagen, das ist relativ spät, das ist in der zweiten Auflage des ersten Bandes des Kapitals, wo er das sagt. Und das ist ein sehr präziser Sachverhalt. Und hochinteressant ist, dass auch in der ganzen Marx-Diskussion bis vor kurzem überhaupt niemand gemerkt hat, was Marx da eigentlich schreibt. Heinz-Dieter Kitzsteiner war der Erste, der gesagt hat, das ist der Gott aus Platos Timaios. Damit sieht die Sache ganz anders aus.
Und was haben Sie jetzt damit sagen wollen? Ist Hegel jetzt ein Materialist? Ist Hegel jetzt ein Materialist? Wo müssen wir ihn einordnen?
Ich versuche jenseits des Gegensatzes von Materialismus und Idealismus zu operieren. Das ist mir keine Distinktion, die hier weiterhilft. Marx selbst spricht immer von einem neuen Materialismus, den er aber sozusagen auf die identitätsphilosophischen Prämissen von Hegel basiert. Und bloß sagt, die Art der Vermittlung von Sein und Denken muss anders sein als bei Hegel.
Sir, excuse me, I would like to add something.
Ich kann provokativ sagen, Marx ist ebenso Identitätsphilosoph wie Hegel. Das wäre meine These.
Identitätsphilosophie?
Ja.
I would like to remark some words. in philosophische Prophetie, Hegel's mention on idealism and realism is, I think, very important. He mentions one-sided idealism and one-sided realism. So, like Schelling, Hegel unites the one-sided idealism and one-sided realism within a new system, but different from Schelling's system of transcendental idealism. And in a remark, Zusatz, to Wissenschaftler Logik, he mentions that contrary to Kant's critical idealism, we call this new philosophy absolute idealism. In a remark, contrary to Kant's critical realism.
That's a remark from the students.
Yes, of course, they
not,
are.
Not Hegel's own words. That's, only this remark says absolute idealism. But that's not Hegel in his own words.
But I think the unification of different attitudes to philosophy, different attitudes, possible only in an idealistic system for Hegel, not realistic system, I think. It doesn't matter whether Hegel says or speaks of absolute idealism, I am an absolute idealist, I am a Lutheran, or I am an... I think it doesn't matter.
Hegel but says we can only philosophy and not philosophy, not idealism, materialism, realism.
But he says that every true, every true
is also philosophy.
Yes, every true philosophy is idealistic. He says every true philosophy says idealistic. He defines idealism.
Evet. You should continue.
Tomorrow.
Evet. Konuşmacılara çok teşekkür ederim.
And what, why?
Now it's time to drink.